Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 53. Ayırım. Devrim özellikle Namık Kemal için çok önemli olaydı. Kıbrıs'taki sürgününden kurtulduktan başka, eskiden beri tanışıklığı olan Şehzade Murat da şimdi padişah olmuştu. Devrimden önce sivil bürokrasi, ordu ve din kurumlarıyla aydınların birleşmesinin bir görüşünü olarak belli başlı Avrupa devlet adamlarına 9 Mart 1876'da bildirilen fakat İstanbul'da ancak devrimden sonra Haziran başında açıklanan bir muhtıradaki görüşe göre hemen işe başlanacaktı. Burada asıl öngörülen amaç olan kanunu esasi ve meşrutiyet rejiminden ne anlaşıldığı ve Haziran başlarından Aralık sonuna kadar geçen 7 aylık çalışma, tartışma ve çatışmaların sonucunun ne olduğunu görmek için bu kısa sürenin aşamalarını biraz ayrıntılıya girerek gözden geçirmemiz gerekecektir. Bunları gözden geçirirken dengeli bir yargıya varabilmek için yukarıdaki saydıklarımız koşullarla ilgili 3 noktayı hatırda tutmak gerekir. A. Avrupa uluslararası diplomasisindeki yeni gelişmelerin sonucu olarak İstanbul'da 1876 Aralık ayında bir konferans toplanmasına kadar varılmış olması. B. Avrupa'da bile İngiltere, Belçika ve Amerika Birleşik Devletleri düzeyinde anayasal rejimi olmayan birçok devletin bulunduğu. Özellikle Rusya'da ne parlamento ne de anayasa vardı. C. Anayasa sorunlarıyla ilgili kavramların açık ve kesin anlamlarının yerleşmiş olmaması ve anayasa yapma yöntemlerinin İslam-Osmanlı geleneğinde çok yeni bir iş olması, şimdiye kadarki 3. Selim, Şer-i Hüccet, İttifak Senedi ve Tanzimat deneylerini tartışmamızdan bu yolda büyük bir miras kalmamış olduğunu hatırlamamız gerekir. Kanun-ı esasi tartışmalarının sonuçlandığı biçimin anlaşılmasına yarayacak bir noktaya daha değineceğiz. Bu, Mithat Paşa'nın başlıca temsilcisi olduğu amaçla Namık Kemal'in başlıca temsilcisi olduğu amaç arasındaki açıklığa çıkmamış bir karşıtlık bulunmasıdır. Mithat Paşa'nın biri siyasal ötesi diplomatik iki yanı olan amacı federal bir rejim kurulması sorunu idi. Siyasal yanı ilk önce Mustafa Fazıl ile Halil Şerif'in başlattığı, Mithat Paşa'nın Ermeni ve Arnavut aydınlarıyla olan tartışmalarında geliştirdiğini sandığımız federal devlet yapısına uygun bir temel kanun yapılması davasıdır. Bu, Alman Birliği modeline göre tasarlanmış devleti merkeziyetçi olmayan, birbirine tutturulmuş mahalli özellikleri olan bir vilayetler ya da bölgeler topluluğu olarak örgütleme fikrine dayanır. Bizce Mithat Paşa'nın düşününün ekseni bu sorundur. Bu temel fikre göre merkezi hükümetin atacağı kişilerle taşradaki Müslüman ve Hristiyan halk tarafından seçilen kişilerden meydana gelecek federal bir meclis olacaktı. Böylece yapılacak anayasa hükümdar ile İslam ve Hristiyan halk temsilcileri arasında dengeli bir düzen sağlayacaktı. Bu fikrin diplomatik olan yanı, toplanacak olan devletler arası konferansa böyle bir rejim öngören bir anayasa ile çıkmak, üç devletin birleşik diplomasisinin baskılarını cılk etmek düşüncesidir. Mithat Paşa'nın kanun-u esasisinin yapılışında gösterdiği aşırı aceleciğin nedeni budur. Namık Kemal'in görüşü ise bundan farklıdır. Daha sonraki Ahmet Rıza grubuyla Prens Sabahattin grubu arasındaki çatışmada da göreceğimiz gibi Namık Kemal güçlü bir merkeziyetçilik yanlısıdır. Federal bir sistemin Osmanlı Birliği'ni parçalayacağı düşüncesindedir. Böyle bir şey Avrupa devletlerinin istediğini gerçekleştirmekten başka bir şey değildir. Ona göre Osmanlı soyunun üst egemenliği altında Müslüman, Türk, Arap, Arnavut, Kürt ve bunun gibi halklarla Hristiyan halklar Osmanlı vatanseverliği ve tebaalığı altında birleşmeli, Mithat Paşa'da olduğundan azıcık bir farkla biri devleti, öteki halkı temsil edecek ayan meclisi ile milletvekili meclisinden oluşan bir parlamento kurulmalıdır. Bu iki görüşü bu denli kesin çizgilerle karşılaştırmamızı ihtiyatla karşılamak gereği vardır. Çünkü bu dönemde iki görüş arasındaki çatışma bu denli açıklıkla ortaya çıkmamıştır. Çıkmayışının nedeni kanunu esası, eğer iki tarafın da tam istediği gibi yapmak gerekirse işin uzayacağı, ortaya daha büyük sorunlar çıkacağı korkusudur. Namık Kemal'in yazılarını dikkatle okursak, özellikle de daha sonraları Ahmet Mithat Efendi'nin Kemal'i kanuni esası karşıtı olarak lekelemek için kullandığı bir eylemin gerçek anlamını Kemal'in kendi savunmasından izlersek, onun şiddetle merkeziyetçilik yanlısı olduğunu, Mithat Paşa'dan ayrıldığını görürüz. Mithat Paşa'nın bu konu üzerinde çok az konuşmuş olmuş olması da anlamlıdır. Fakat ölümünden sonra savunmasını yapan oğlu Ali Haydar, Mithat'ın yazılarında o zaman adim-i merkeziyet, ikinci Abdülhamit zamanında tevsi-i mevzuniyet denen bir görüş daha iyi belirir. Bu son noktayı kaydedişimin nedeni, ikinci Abdülhamit rejimi kurulduktan sonra Mithat Paşa ile Namık Kemal'in birbirlerinden farklı biçimde anayasaya karşı olmakla suçlanmaları ve birbirlerinden farklı cezalandırılma akıbetine uğramalarıdır. İki kişi arasındaki görüş farkı anayasa tartışmaları içinde ortaya çıkmadığı için ikisi de sonradan Abdülhamit çevrelerince demagoji ve spekülasyon konusu olmuşlardır. Bu iki karşıt görüşün açıkça ortaya konamayışının ve tartışılamayışının kanunu esasının sakatlıklarında ve yürüyemezliğinde rolü olmuştur. Birbiriyle çatışma durumuna gelmeyen Mithat Paşa görüşüyle Namık Kemal görüşü arasındaki fark gibi kanunu esasinin karşısında olan cephede de farklı görüşler vardı. Bunların biri devrimi uygulayanlardan olan başkomutan Hüseyin Avni Paşa'nın temsil ettiği ordunun gücü altında askeri bir diktatörlük kurulması görüşüdür. İkincisi, devrimi uygulayanlardan biri olan Sadrazam Rüştü Paşa ile onun öne sürdüğü Cevdet Paşa'nın temsil ettiği görüş. Yani akıllı bir padişah bulununca tanzimat ilkelerinin yeterli olduğu, anayasaya lüzum olmadığı görüşüdür. Üçüncüsü, yine o devrime katılmış olan şeriatçıların Müslüman olmayan halkla birlikte ve onlarla eşitlik içinde şartlı bir sultanlık ve halifelik devletinin şeriatla uzlaşamaz olduğu görüşüdür. Anayasa tartışmaları ve anayasanın yapılıp son biçimini alma süreci bu ayrı kafalardan çıkan görüşlerin karmaşası içinde geçmiştir. 2. İlk hazırlık. 7 ay gibi kısa bir süre içinde anayasal bir devlet rejimi kurmak, bunun için gerekli ana kanunu hazırlamak, devletler arası konferanstan önce ağızları kapayacak bir sonuçla ortaya çıkmak için derhal işe başlanması gerekirdi. Özellikle Mithat Paşa ve Süleyman Paşa sabırsızlık içindeydiler. Çok geçmeden Namık Kemal de sürgünden dönerek onlara katıldı. Yeni padişah 5. Murat'ın 1 Haziran 1876 tarihli hattının çıkışı ilk soğuk duş etkisini yarattı. 30 Mayıs günü biat töreninin hemen arkasından Mithat Paşa'nın bu hattı Hümayun için hazırladığı müsveddeyi Süleyman Paşa onayladığı halde Rüstem ve Avni Paşalar beğenmemişlerdi. Hangi noktalarını beğenmediklerini kimse söylemiyor, biz de bilmiyoruz. Yeni padişah tayin edilen yeni sekreterlerden biri olan ve Mustafa Fazıl'ın mektubunun çevirmeni bir yeni Osmanlı olarak gördüğümüz Sadullah Bey Paşa şu biçimde sözler söylemiştir. Padişahım, bu millet meclisi kurulmasını istemiyor. Halkımızın bilgi ve eğitim düzeyi böyle bir adım atılmasına elverişli değildir. Yaygın güvensizliği kaldırmak için idareyi kuvvetli kanunlara bağlamak yeterlidir. Her şeyden önce maliye işlerinde reformlar yapılmalıdır. Efendimizin isteği budur. Mithat'ın hazırladığı müsveddeden Kanuni Esası ve Mebuslar Meclisi vaatleri çıkarıldı. 30-31 Mayıs gecesi Mithat, Rüştü, Hüseyin Avni sarayda kalarak bütün gece tartıştılar. Birincinin elinde 19 maddeden 60 ya da 63 maddeye kadar genişlediği söylenen bir tasarı vardı. İkinci ve üçüncü kişiler bu tasarıya karşı oldukları gibi onun açıklanmasına da karşı çıktılar. Fakat hangi noktalarına karşı olduklarını bilmiyoruz. 3 Haziran'da toplanan Bakanlar Kurulu'nda da aynı durum gözüktü. Mithat tasarısını tartışma konusu bile yapamadı. Hüseyin Avni Paşa'ya göre durum anayasa tartışmaları yapılacak bir durum değildi. Şiddet tedbirleri alınması gereken bir zamandı. Bununla birlikte 8 Haziran'da meşrutiyet rejiminin gerekli olup olmadığının tartışılması amacıyla büyük bir meşveret meclisinin toplanmasına karar verildi. Kanuni esası konusunun ilk kez olarak resmi ve açık tartışması işte bu toplantıda ya oldu. 20 yıldan beri süregelen tartışmalardan sonra Kanuni esası yanlısı olanlarla bunun karşısında olanlar bu toplantıda mevzilerini alıyorlardı. Gelenek üzere din, idare, ordu ileri gelenleri çağrılmış, toplantı yeri olarak da Şeyhülislamlık Dairesi seçilmişti. Gerek hükümet üyelerinin gerek şura üyelerinin çoğunluğunun anayasa yapılmasına karşı olduğu ilk anda belli oldu. Tartışmalar boyunca üç grup beliriyordu. Kanuni esasinin hemen yapılması için gerekli eylemlere girişilmesini isteyenler, B. buna kesin olarak karşı çıkanlar, C. ikinci grubun fikrinde olmamakla birlikte sesini çıkarmayanlar. Şeyhülislam ile Cevdet Paşa bu üçüncü gruptandı. Birinci grupta ancak 6 üye vardı. Bunların arasında olan Süleyman Paşa, başkomutan olarak Hüseyin Avni Paşa'nın askerlik konusu dışında konuşmamasını tembih etmesine karşı dayanamayıp konuştu. Kanuni esası yapılmayacak idiyse ne diye padişah düşürülmüştü. Bu işi asıl başaran kendisi olduğu için bu soruyu sorması çok doğaldı. Mithat ve Süleyman Paşalar Hüseyin Avni'nin askeri bir diktatör kurma emelinde olduğundan kuşkulanıyorlardı. Süleyman Paşa'nın da elinde 45 maddelik bir tasarı vardı. İkinci Mahmut zamanından kalma yaşlı üye Namık Paşa, İngiliz parlamentosu gibi bir parlamento yanlısı olmakla birlikte bunu yalnız Müslüman üyelerden olması düşüncesindeydi. Karşı olanların en çok konuşanı Sadrazam Rüştü ile Fetva Emini Halil Efendi oldu. Sadrazama göre halk temsilciliğine dayanan bir rejim için halk yeterli olgunlukta değildi. Cahil halk seçim hakkının özgürlüklerini kötüye kullanacaktı. Fetva Emini de din adına aynı tezi savundu. Devletin güvendikleri sizlersiniz. Anadolu'nun ve Rumeli'nin bir takım cahil Türklerini toplayıp da onlardan rey ve tedbir mi soracaksınız? Her işi adalete göre görün. Bu konuda şüpheniz olduğunda fetvayı şer'iye başvurun diyerek parlamento yerine fetvahanede bir ilim heyeti kurulmasını, çözümlenecek sorunların oraya bırakılmasını önerdi. Ilımlı ve ihtiyatlı davranıp az konuşanların birinci ve ikinci gruptakilerden farklı olduğu anlaşılıyor. Dışişleri Bakanı Saffet Paşa, komutanlardan Refik Paşa, daha sonra Anayasa Komisyonu Başkanı olan Server Paşa, daha sonra sadrazam olan Reşit Paşa, Şeyhül İslam, ulemadan Seyfettin Efendi ve Cevdet Paşa, bazıları olumlu bazıları olumsuz olmakla birlikte konuşmayanlar arasındaydılar. Rüştü Paşa ile Hüseyin Avni Paşa'nın söylediklerinin Sadullah Bey'in söylediklerinin aynı olduğuna bakılırsa yeni padişaha mal edilen sözlerin onların görüşünü yansıttığından kuşkulanabiliriz. Kişiliği bugüne dek karanlıkta kalan, daha doğrusu birbirine karşıt görüşlerde olduğu gözüken 5. Murad'ın kendini tahta getiren olayların heyecanı içinde zaten pek sağlam olmayan sinirlerinin sarsıldığını, belki de hiçbir görüşü olmadığını sanıyoruz. Sadullah'ın sadrazam ile Seraskerin baskısı altında konuşmuş olması muhtemeldir. Mütercim lakabıyla tanınan Rüştü Paşa, bazılarına göre aydın fikirli, bazılarına göre zeki ve uzağı gören, Mithat Paşa'ya göre kurnaz, Süleyman Paşa'ya göre mürahi, iki yüzlü, fakat Ali Paşa türünde Tanzimat bürokrasisi diktatörlüğü yanlısı 65 yaşında bir kişiydi. Bir toplantıda anayasacılara karşı o denli aşırı bir tutum aldı ki bir ara Süleyman Paşa'yı "Sen askersin, böyle şeylere karışma" sözüyle azarladı. Bir ara da İngiliz usulü parlamento yanlısı olduğunu söyleyen Namık Paşa'ya "Demek sen de ruj olmuşsun" diyerek jönlerin daha aşırısı bir Fransızca sözlüğü Osmanlı politikacılık diline soktu. Paşa'nın demagojik bir biçimde kullandığı ruj söz, yani kızıl sözcüğü 1871 Paris Komünü'nün devrimine katılan ve anayasa ve parlamento rejimini isteyen aşırı solcular için kullanılan bir deyimdi. Gerekli reformlar kanuni esası olmadan da Tanzimat şartının ilkelerine göre yapılabilirdi. İhtimal ki bu Fransızca sözcüğü Arapça şart sözcüğü sananlar arasında öngörülen kanuni meşrut şartlı, yani hükümdarın mutlak yetkilerinin şartlı yetkiler haline sokacak bir kanun olacağı sanısı bu zamandan başlamıştır. Çünkü eski dilde usulü meşruta ya da meşrutiyet gibi terimler yoktu. Böylece Konstantinople de conditional terimleri arasında fark görülmüyordu. Bu karşıtlığın yarattığı hayal kırıklığı yetmiyormuş gibi kendisine büyük umutlar bağlayan 36 yaşındaki padişahın ruhsal bunalıma düştüğü haberi de yayılmaya başladı. Padişahı muayene eden bazı doktorlara göre bu geçici bir sinir sarsıntısıydı. Bazılarına göre de geçmeyecek bir hastalıktı. Viyana'dan getirilen uluslararası ünlü doktor Leiserdorf 3 aylık bir tedaviyle iyileşeceği raporunu verdi. Fakat ne Rüştü Paşa'nın ne de Mithat Paşa'nın 3 ay beklemeye tahammülleri vardı. Birinciye göre devlet başkanı olan padişahın hastalığı yüzünden hükümet iş göremiyordu. İkinciye göre uluslararası konferanslar önce kanuni esası işi bitirilmeliydi. Viyanalı doktorun raporuna göre Murad'ın gerçekte tedavi olunamayacak bir deli olduğu söylentileri kızışıyordu. Bundan da o zaman fark edilmeyen bir kaynaktan geliyordu. O zamana kadar pek az tanınan, Maslak'taki köşkünde kapalı bir tutumda bir hayat yaşayan 34 yaşındaki Abdülhamit Efendi adlı şehzadenin çevresinden Murad normal ya da hasta, genel olarak rehinde de aleyhinde de söylenenlerin yazılanlardan anlaşıldığına göre içkiye, eğlenceye, musikiye, sanata ve inanılmaz gerekirse Namık Kemal'in etkisiyle Montesquieu gibi kişilerin eserlerini okumaya düşkün, üstelik masondu. Abdülhamit Efendi ise tutumlu, dindar, Cevdet Paşa gibilerin beğendiği akil bir şehzadeydi. Osmanlı Devleti deli hükümdarlardan çok çekmişti. Asıl büyük dava tahta akıllı bir hükümdarın gelmesiydi. Pek muhtemel ki Cevdet Paşa daha o zamandan Abdülhamid'in bu meziyetlerini büyükler arasında ilk yayan kişi olmuştur. Abdülhamid'in bir meçhul olduğu bu zamanda Mithat Paşa umutsuzluk içinde çırpınırken kaynaklara göre kendiliğinden ve gizli olarak bazılarına göre tilki kadar kurnaz, Güçlü Paşa'nın teşvikiyle bu şehzade ile tanışmaya karar verdi. Murad'ın deliliği kesinleşirse padişahlık ona geçecekti. Fakat geçici bir şeyse acaba bir padişah naipliği ya da geçici bir padişahlık mümkün müydü? Mithat Paşa, Ebu Lula Mardin'in deyimiyle İslam akaid kitaplarına göre naiplik ya da geçici olarak imamlık olamayacağını bilemeyecek kadar cahil değildi. O da medresede yetişmiş bir kişiydi. 53. ayırımın sonu, sayfa 316, devamı 54. ayırımda.